Ayrım 25. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. John Gray, sayfa 268. Bir erkeği evet demeye programlamak. Bu sürecin ilk kez tam yatmaya giderken eşim benden süt almamı istediğinde farkına vardım. Yüksek sesle homurdandığımı hatırlıyorum. Eşim benimle tartışmak yerine yalnızca dinledi ve eninde sonunda söylediğini yapmamı bekledi. Sonunda evden çıkarken birkaç kapıyı vurdum, arabama bindim ve markete gittim. Sonra her erkeğin başına gelen, kadınların ruhunun bile duymadığı bir şey oldu. Yeni hedefim olan süte yaklaşırken homurdanmalarım bitti. Eşime olan sevgimi ve ona yardımcı olma isteğimi hissetmeye başladım. Kendimi bir kahraman gibi gördüm. İnanın bana, bu duygu çok hoşuma gitti. Markete girdiğimde sütü alıyor olmaktan çok mutluydum. Şişeyi elime aldığımda yeni hedefime ulaşmıştım. Başarı her zaman erkeklerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Büyük bir neşeyle şişeyi sağ elime aldım ve sanki, "Hey, bana bakın, eşime süt alıyorum. Ben o büyük cömert adamlardan biriyim. Ne erkek," der gibi bir bakışla, gururla etrafıma bakındım. Sütü alıp döndüğümde eşim beni gördüğüne çok memnun oldu. Beni sıkıca kucaklayıp, "Çok teşekkür ederim. Giyinmek zorunda kalmadığım için o kadar memnunum ki," dedi. Eğer bana aldırış etmeseydi herhalde ona çok içerlerdim. Bir dahaki sefere benden süt almamı istediğinde büyük olasılıkla daha da fazla homurdanırdım. Ama beni görmezlikten gelmedi. Aksine büyük sevgi gösterdi. Kendi tepkimi gözlemleyip ne kadar harika bir eşim var diye düşündüm. Ona bu kadar direnip homurdandıktan sonra bile hala beni takdir ediyor. Bir dahaki sefere benden süt almamı istediğinde daha az homurdandım. Döndüğümde yine beni takdir etti. Üçüncü seferinde ben otomatik olarak "Tabii," dedim. Bir hafta sonra yine evde süt kalmadığını fark ettim. Gidip almayı önerdim ama eşim markete kendisinin gideceğini söyledi. Düş kırıklığına uğradığımı fark ettiğimde şaşırdım. Sütü ben almak istiyordum. Onun sevgisi beni evet demeye programlamıştı. Bugün bile eşim ne zaman benden gidip süt almamı istese, içimden bir ses büyük bir sevinçle evet der. Ben bu iç değişimi bizzat yaşadım. Eşimin homurdanmalarımı kabullenmesi ve döndüğümde beni takdir etmesi direnişimi geçirdi. O günden beri onun taleplerine yanıt vermem çok daha kolay oldu. Anlam yüklü sessizlik. Kabul ettirici istemenin en önemli öğelerinden biri de yardım istedikten sonra susmaktır. Eşinizin direnişini yaşamasına izin verin. Homurdanmasını tenkit etmemeye özen gösterin. Siz suskun kaldığınız sürece onun yardımını sağlama olasılığınız vardır. Eğer sessizliği bozarsanız gücünüzü kaybedersiniz. Kadınlar ellerinde olmadan sessizliği bozup aşağıdaki benzer sözlerle güçlerini yitirirler. "Oh, unut gitsin. Hayır demene inanamıyorum. Ben senin için bu kadar çok şey yapıyorum. Senden fazla bir şey istemiyorum. Yalnızca 15 dakikanı alır. Düş kırıklığına uğradım. Bu beni gerçekten incitti. Yani bunu benim için yapmayacaksın. Neden yapamazmışsın? İşte buna benzer sözler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Erkek homurdandığında kadın içgüdüsel olarak kendini savunmaya kalkar ve sessizliğini bozar. İsteğini yerine getirmesi için eşini ikna etme çabası içinde tartışmaya başlar. Eşi bunu yapsa da yapmasa da bir dahaki sefere kendisinden yardım istendiğinde daha fazla direnecektir. Eşinize isteğinizi yerine getirme şansı vermek için ne istediğinizi söyleyin ve susun. Bırakın homurdanıp söylensin. Siz yalnızca dinleyin. Eninde sonunda evet diyecektir. İleride bunu aleyhinize koz olarak kullanacağını düşünme hatasına da düşmeyin. Siz ona ısrar etmedikçe ya da tartışmaya girmedikçe bunu aleyhinize kullanmayacaktır. Homurdana homurdana gitse bile, eğer her ikiniz de istenen işi yapıp yapmamanın onu kendi seçimi olduğunu düşünürseniz bu konuyu kapatacaktır. Bununla birlikte zaman zaman evet demeyebilir ya da size bazı sorular sorarak kurtulmak isteyebilir. Dikkatli olun, sizin sessiz kaldığınız süre içinde şöyle sorular sorabilir. Sen neden yapamıyorsun? Gerçekten zamanım yok, sen yapar mıydın? Ben meşgulüm, hiç zamanım yok, senin ne işin var? Bazen bunlar yalnızca laf olsun diye sorulmuş sorulardır. Siz yine sessiz kalabilirsiniz. Onun gerçekten bir yanıt beklediğinden emin olmadan ağzınızı açmayın. Eğer bir yanıt isterse verin ama çok kısa, kesin ve sonra isteğinizi yeniden belirtin. Kabul ettirici isteme, elinden gelirse sizi destekleyeceğine inanarak ve güvenerek istemektir. Eğer size sorular sorar ya da hayır derse, kısa bir yanıtla sizin ihtiyacınızın da en az onunki kadar büyük olduğunu hissettirin. Sonra bir daha isteyin. Aşağıda bazı örnekler bulacaksınız. Erkek kadının isteğine karşı direnmek için ne der? Hiç zamanım yok. Sen yapamaz mısın? Kadın kabul ettirici isteme yöntemine göre nasıl karşılık verir? Ben de sıkışığım. Lütfen sen yapar mısın? Sonra yine susar. Erkek kadının isteğine karşı direnmek için ne der? Hayır, bunu yapmak istemiyorum. Kadın kabul ettirici isteme yöntemine göre nasıl karşılık verir? Çok makbule geçerdi. Lütfen bunu benim için yapar mısın? Sonra yine susar. Erkek kadının isteğine karşı direnmek için ne der? Ben meşgulüm. Senin ne işin var? Kadın kabul ettirici isteme yöntemine göre nasıl karşılık verir? Ben de meşgulüm. Lütfen sen yapar mısın? Sonra yine susar. Erkek kadının isteğine karşı direnmek için ne der? Hayır, canım istemiyor. Kadın kabul ettirici isteme yöntemine göre nasıl karşılık verir? Benim de canım istemiyor. Lütfen sen yapar mısın? Sonra yine susar. Kadının erkeği ikna etmeye çalışmadığına, yalnızca onun direnişine karşılık verdiğine dikkatinizi çekerim. Eğer eşiniz yorgunsa, sizin daha da yorgun olduğunuzu, bu yüzden size yardım etmesi gerektiğini kanıtlamaya çalışmayın. Ya da eğer eşiniz çok meşgul olduğunu düşünüyorsa, onu sizin daha da meşgul olduğunuza ikna etmeye kalkışmayın. Ona istediğinizi neden yapması gerektiği konusunda gerekçe göstermekten kaçının. Eğer bu sefer üstelemezseniz, ne kadar sevecen davrandığınızı hatırlayıp, bir dahaki sefere size yardıma daha fazla istekli olacağından emin olun. Siz ilerledikçe eşinizin yardımını istemede ve almada daha büyük başarılar kazanacaksınız. Eğer üçüncü aşamadaki anlam dolu sessizliğe gelmişseniz, bir yandan birinci ve ikinci aşamaları uygulamayı sürdürmek de gereklidir. Küçük şeyleri doğru biçimde istemeye devam etmenin yanı sıra, onun reddetmesini de olgunlukla karşılamak önemlidir. Erkekler neden bu kadar duyarlıdır? Kendi kendinize erkeklerin neden kendilerinden yardım istenmesi konusunda bu kadar duyarlı olduklarını soruyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, erkeklerin tembel olmaları değil, kabul edilmeye çok ihtiyaç duymalarıdır. Kendisinden daha fazlasının istenmesi, ona olduğu gibi kabul edilmediği mesajını verebilir. Tıpkı bir kadının duygularını paylaşırken dinlenip anlaşılmaya daha duyarlı olması gibi, erkek de olduğu gibi kabul edilmeye daha duyarlıdır. Onu geliştirme yolunda herhangi bir çaba, erkeğe sanki yeterince iyi değilmiş de onu değiştirmeye çalışıyormuşsunuz gibi bir izlenim verebilir. Marslıların ilkesi bozulmadan onarmaya çalışmadır. Erkek kadının daha fazla istediğini ve kendisini değiştirmeye çalıştığını hissettiğinde, eşinin onun bozulduğunu düşündüğünü sanır ve doğal olarak olduğu gibi sevilmediğine inanır. Yardım isteme sanatını öğrenmekle ilişkileriniz giderek zenginleşecektir. İhtiyacınız olan sevgi ve desteği daha fazla elde ettikçe eşiniz de doğal olarak daha mutlu olacaktır. Erkekler en çok sevdikleri insanları tatmin ettiklerine inandıklarında mutlu olurlar. Doğru biçimde yardım istemeyi öğrenerek, yalnızca erkeğinizin daha fazla sevildiğini düşünmesini sağlamakla kalmayacak, bir yandan da ihtiyaç duyup hak ettiğiniz sevgiyi göreceksiniz. Bir sonraki bölümde aşkın büyüsünü canlı tutmanın sırrını ele alacağız. 13. Bölüm. Aşkın büyüsünü canlı tutmak. Sevgi ilişkilerindeki çelişkilerden bir tanesi şudur. İşler iyi gidiyor ve sevildiğimizi hissediyorken birdenbire duygusal açıdan eşimizden uzaklaştığımızı veya ona sevgiden uzak yollarla tepki gösterdiğimizi görürüz. Belki de şu örneklerden bazılarına uyuyor olabilirsiniz. 1. Eşinizi çok seviyorsunuzdur. Sonra ertesi sabah uyandığınızda bir de bakarsınız ki ona içerliyor veya kızıyorsunuz. 2. Sevgi dolu ve sabırlısınız, her şeyi kabulleniyorsunuz. Derken birdenbire, ertesi gün pek çok şey ister olursunuz veya hoşnut değilsinizdir. 3. Eşinizi sevmemeyi aklınızın ucundan bile geçirmezken, ertesi gün aranızda bir tartışma çıkar ve ansızın boşanmayı düşünmeye başlarsınız. 4. Eşiniz size sevgisini gösteren bir şey yapar, Ama siz sizi önemsemediği zamanları düşünüp ona kızarsınız. 5. Eşinizi seviyorsunuzdur derken birdenbire onun yanında hiçbir şey hissetmemeye başlarsınız. 6. Eşinizle mutlusunuzdur, sonra ansızın ilişkinize olan güveninizi yitirir veya istediğinizi elde edemeyecekmişsiniz gibi bir duyguya kapılırsınız. 7. Kendinize güveniyor ve eşinizin sizi sevdiğine yürekten inanıyorken ansızın umutsuzluk ve çaresizliğe kapılırsınız. 8. Sevginizi çekinmeden açığa vururken birden kendinize saklamaya, eşinizi yargılamaya, eleştirmeye, ona kızmaya veya onu denetlemeye başlarsınız. 9. Eşinizi çekici bulmaktasınız, sonra bir gün size bağlılığını dile getirince çekiciliğini kaybeder veya siz başkalarını daha çekici bulursunuz. 10. Eşinizle sevişmek istersiniz ama o istediği zaman siz istemez olursunuz. 11. Halinizden ve yaşamınızdan hoşnutken birdenbire kendinizi değersiz, terk edilmiş ve yetersiz bulursunuz. 12. Olağanüstü bir gün vardır önünüzde ve eşinizi görmeye can atıyorsunuzdur. Ama onu gördüğünüzde söylediği bir şey yüzünden düş kırıklığına uğramış, itilmiş, bıkkın veya duygusal anlamda ondan uzaklaşmış bulursunuz kendinizi. Belki siz de eşinizin bu değişikliklere uğradığını gözlemlemişsinizdir. Bir an durup yukarıdaki listeyi tekrar gözden geçirir ve eşinizin hak ettiğiniz sevgiyi size verme yeteneğini birdenbire nasıl yitirebileceğini düşünün. Herhalde siz de onun kimi zaman böyle ani değişimler gösterdiğine tanık olmuşsunuzdur. Bir gün birbirine delice tutkun olan iki kişinin hemen ertesi gün birbirinden nefret etmesi veya kavgaya tutuşması pek sık rastlanan bir durumdur. Bu ani değişimler akıl karıştırır ama olağan şeylerdir. Nedenlerini anlamazsak aklımızı kaçıracak gibi olur veya aşkımızın ölmüş olduğu gibi yanlış bir sonuca varırız. Neyse ki bunun bir açıklaması vardır. Aşk çözümlenmemiş duygularımızı su yüzüne çıkarır. Bir gün sevildiğimizi hissederiz, ertesi gün ansızın aşka güvenmekten korkarız. Güven duyma ve eşimizin sevgisini benimseme durumuyla karşı karşıya kaldığımızda, geçmişte reddedilmiş olmanın acı veren anıları su yüzüne çıkmaya başlar. Ne zaman kendimize olan sevgimiz artsa veya başkaları tarafından sevilsek, bastırılmış duygular yüzeye çıkar ve geçici bir süre için sevgi dolu bilincimize gölge düşürme eğilimi gösterirler. Onları iyileştirmemiz, kendimizi onlardan kurtarmamız için çıkarlar su yüzüne. Biz de ansızın gocunur, kendimizi savunur, eleştirir, gücenir, donuklaşır veya öfkeleniriz. Geçmişte ifade edemediğimiz duygular, hissetme güvencesine kavuştuğumuz zaman ansızın bilincimizi kaplayıverirler. Aşk bastırılmış duygularımızı bilinçaltından çıkarır ve giderek bu çözümlenmemiş duygular ilişkimizde kendini göstermeye başlar. Sanki çözümlenmemiş duygularınız bilince çıkıp iyileştirilmek için sevildiğinizi hissetmeye başlayacağınız zamanı kolluyor gibidir. Hepimiz bir demet çözümlenmemiş duyguyla, geçmişimizin yaralarıyla, sevildiğimizi hissettiğimiz zamanın gelmesini pusuda bekleyen bu duygularla dolaşır dururuz. Sonra olduğumuz gibi görünme ve davranma güvencesine kavuştuğumuzu hissettiğimiz anda bu incinmiş duygularımız artık ortaya çıkabilir. Eğer bu duygularla gereğince baş edebilirsek, o zaman kendimizi çok daha iyi hisseder, yaratıcı sevme gücümüzü daha da canlandırırız. Buna karşılık geçmişimizi düzeltecek, tedavi edecek yerde eşimizle kavgaya tutuşup onu suçlarsak yalnızca üzülmüş ve yeniden duygularımızı bastırmış oluruz. Bastırılmış duygular nasıl yüzeye çıkar? Sorun şudur ki bastırılmış duygular "Merhaba, ben senin geçmişteki bastırılmış duygularınım" diyerek çıkmazlar ortaya. Eğer çocukluğunuzdan kalma terk edilmişlik veya istenmemişlik duygularınız su yüzüne çıkmaya başlarsa, o zaman eşinizin terk ettiği, istemediği duygusuna kapılırsınız. Geçmişin acıları şimdiki zamana yansıtılmış olur. Normalde pek de önem taşımayacak şeyler çok üzüntü verir. Yıllar boyu üzüntülerimizi bastıra gelmişizdir. Sonra günün birinde aşık oluruz ve aşk bizde kendimizi açarak duygularımızın farkına varmamızı sağlayacak, yeterince güvende olma duygusu yaratır. Aşk bizi açınca biz de acılarımızı hissetmeye başlarız. Çiftler niçin iyi zamanlarında kavga edebilirler? Geçmiş duygularımız sadece aşık olduğumuz zamanlarda değil, gerçekten kendimizi çok iyi, mutlu ve sevgi dolu hissettiğimiz zamanlarda da ansızın yüzeye çıkıverir. Örneğin çiftler yeni bir eve taşındıkları, evlerini yeniden döşedikleri, bir mezuniyet törenine, dini törene, düğüne katıldıkları, armağanlar aldıkları, tatile veya araba gezintisine çıktıkları, bir projeyi tamamladıkları, Noel'i veya Şükran gününü kutladıkları, olumsuz bir alışkanlığı değiştirmeye karar verdikleri, yeni bir otomobil satın aldıkları, olumlu bir iş değişikliği gerçekleştirdikleri, piyangoda kazandıkları, çok para harcamaya karar verdikleri veya çok iyi seviştikleri zaman kavga edebilirler. Tüm bu özel olaylar sırasında eşlerin biri ya da her ikisi ansızın açıklanamayacak bir sıkıntı veya tepki gösterebilir. Bu sıkıntı olaydan hemen önce, olay sırasında ya da hemen ardından duyulabilir. Yukarıdaki özel olaylar listesini gözden geçirip anne babalarınızın bu olaylar sırasında neler yapmış olabileceklerini düşünmek ve ilişkilerinizde sizin bu olayları nasıl karşıladığınızı düşünmek pek çok şeyi kavramanıza yardımcı olabilir. 90/10 ilkesi. Geçmişteki çözümlenmemiş duyguların zaman zaman nasıl yüzeye çıktığını anlayınca eşlerimize de neden bu kadar çabuk gücenebildiğimizi anlamamız kolaylaşır. Üzüntü duyduğumuzda bunun yaklaşık %90'ı geçmişimizle ilgilidir ve bizi üzdüğünü sandığımız şeyle uzak yakın ilintisi yoktur. Genelde üzüntümüzün sadece %10 kadarlık bir oranı yaşadığımız deneyimle bağlantılıdır. Bir örnek alalım. Eğer eşimiz bizi eleştirir gibi bir tavır takınıyorsa bu bizi biraz üzebilir. Ama erişkin olduğumuz için onun gerçekte eleştirme amacını taşımadığını anlayabilir veya belki kötü bir gün geçirmiş olabileceğini düşünürüz. Bu anlayış onun eleştirisinin fazlasıyla üzücü gelmesini önler. Kişisel bir sorun yapmayız bunu, üzerimize almayız. Gel gelelim bir başka gün, benzer bir eleştiri çok üzücü olabilir. İşte o gün geçmişten kalma kırgınlık ve üzüntülerimiz su yüzüne çıkmak üzeredir. Bunun sonucu olarak da eşimizin eleştirisine karşı çok daha zayıf bir durumdayızdır. Bizi çok üzer. Çünkü çocukken de böyle ağır şekilde eleştirilmişizdir. Eşimizin eleştirisinin daha çok üzmesinin nedeni aynı zamanda geçmişteki üzüntümüzü de bize hatırlatması olmuştur. Çocukken masum olduğumuzu ve anne babamızın olumsuzluğunun onların sorunu olduğunu anlayamazdık. Çocuklukta tüm eleştirileri, istenmezlikleri ve kusuru kişisel olarak üzerimize alırız. Çocukluğun bu çözümlenmemiş duyguları yüzeye çıkıyorken eşimizin sözlerini de kolayca eleştiri, istenmeme, kusur bulma olarak yorumlarız. Böyle zamanlarda erişkin gibi tartışmak zordur. Her şey yanlış anlaşılır. Eşimiz bizi eleştirir gibi göründüğünde tepkimizin %10'u onun bizim üzerimizdeki etkisiyle, %90'ı ise geçmişimizle bağlantılıdır. Birinin biraz kolunuzu dürttüğünü veya hafifçe size çarptığını düşünün. Fazla acıtmaz bunlar. Şimdi de açık bir yaranız ya da ağrıyan bir yeriniz olduğunu varsayın. Bu durumdayken biri size çarptığında veya dürttüğünde çok daha fazla canınız yanar. Bunun gibi eğer çözümlenmemiş duygular yüzeye çıkıyorsa bizler de dürtülere, çarpmalara karşı aşırı duyarlı oluruz demektir. Bir ilişkinin başlangıcında bu kadar duyarlı olmayabiliriz. Geçmişteki duygularımızın su yüzüne çıkması zaman alır. Ama çıktıklarında biz de eşimize farklı tepkiler gösteririz. İlişkilerimizin çoğunda geçmişteki çözümlenmemiş duygularımız yüzeye çıkıyor olmasaydı, şimdi bize üzücü ve rahatsız edici gelenlerin %90'ı bizi böyle etkilemezdi. Birbirimizi nasıl destekleyebiliriz? Bir erkeğin geçmişi yüzeye çıktığında genel olarak mağarasının yolunu tutar. Böyle zamanlarda aşırı duyarlıdır ve kabul görmeye çok ihtiyaç duyar. Bir kadının geçmişinin yüzeye çıktığı zaman öz beğenisinin çöktüğü zamandır. Duygularının kuyusuna iner ve sevecen, sevgi dolu bir yaklaşıma gereksinme duyar. Bunu kavramak, duygularınız yüzeye çıktığında onları denetim altına almanıza yardımcı olur. Eşinize alındıysanız, onunla yüzleşmeden önce duygularınızı bir kağıda yazın. Aşk mektupları yazma sürecinde olumsuzluğunuz kendiliğinden ortaya dökülecek ve geçmiş acılarınızdan kurtulacaksınız. Aşk mektupları olanca dikkatinizi şimdiki zamanda toplamaya yardımcı olur. Böylece siz de eşinizin ilgisine daha güvenli, kabul eden, anlayışlı ve bağışlayan bir tutumla karşılık verebilirsiniz. 90/10 ilkesini anlamak, eşiniz size şiddetle tepki gösterdiği zaman da yardımcı olur. Onun geçmişten etkilendiğini bilmek sizi daha anlayışlı, daha destek verici kılar. Geçmişi yüzeye çıkar gibi göründüğünde eşinize aşırı tepki gösterdiğini asla söylemeyin. Bu onu daha da üzmekten öte bir işe yaramaz. Birinin yarasının en acıyan yerine bastığınızda onun aşırı tepki verdiğini söyleyemezsiniz. Geçmişin duygularının nasıl su yüzüne çıktığını anlamak, eşimizin neden böyle tepki gösterdiğini daha büyük bir anlayışla karşılamamızı sağlar. Bu da iyileştirme sürecinin bir parçasıdır. Ona sakinleşip kendini toparlaması için biraz zaman tanıyın. Eğer duygularını dinlemek size zor geliyorsa, onu bu kadar rahatsız eden şeyin ne olduğunu konuşmadan önce size bir aşk mektubu yazması için yüreklendirin onu. İyileştirici bir mektup. Geçmişinizin şimdiki tepkilerinizi nasıl etkilediğini anlamak, duygularınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Eğer eşiniz sizi üzdüyse ona bir aşk mektubu yazın ve yazarken de bunun geçmişinizle nasıl bir bağlantısı olduğunu sorun kendinize. Yazarken anılarınızın canlandığını görebilir ve gerçekte anne veya babanızın sizi üzmüş olduğunu anlayabilirsiniz. Bu noktada yazmayı sürdürün ama şimdi mektubunuzda anne ya da babanıza seslenin. Sonra da sevgi dolu bir yanıt mektubu yazın. Bu mektubu eşinize de okuyun. Mektubunuzu dinlemekten hoşlanacaktır. Eşiniz geçmişten gelen acının %90'ının sorumluluğunu yüklendiği zaman çok rahat edersiniz. Geçmişimize böyle bir anlayışla yaklaşmazsak eşimizi suçlarız veya en azından o suçlandığını sanır. Eğer eşinizin duygularına karşı daha duyarlı olmasını istiyorsanız geçmişinizdeki üzücü duyguları bırakın o da tatsın. O zaman sizin duyarlı olduğunuz noktaları anlayabilir. Aşk mektupları bunun için bulunmaz bir fırsattır. 25. ayrımın sonu, sayfa 279.